Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kâriyâ suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Başa çarpıp patlak verecek olan kıyamet. Nedir o çarpıp patlak verecek olan? Sana o çarpıp patlak verecek olanı bildiren nedir? İnsanların her yana dağılmış pervaneler gibi olacakları gün ve dağların da etrafa saçılmış renkli yünler gibi olacakları gün. İşte kimin tartıları ağır basarsa artık o hoşnut olunan bir yaşama içindedir. Kimin de tartıları hafif kalırsa artık onun da anası hafiyedir. Onun ne olduğunu sana bildiren nedir? O oldukça kızgın bir ateştir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İranseda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun alemlere rahmet olarak gönderdiği Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehl-i beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 17 Behmen 1400, Hicri Kameri 4 Recep 1443 ve Miladi Takvimli 6 Şubat 2022 Pazar. Muhterem dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamini, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sizler için sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarını sunacağız. Ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Şafak'ta 10 Gün ve Dinleyicilerle Baş Başa adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan, Bore'de Viyana görüşmelerindeki olumlu gelişmeler beklentilerimizi karşılamıyor dedi. Ulyanov, Viyana görüşmelerinde son aşamaya gelindiğini söyledi. Şeyh İbrahim Zakzaki, Suudi koalisyonunun Yemen'e yönelik saldırılarına dünyanın sessiz kalmasını sert dille eleştirdi. Ermenistan Başbakanı'nın Türkiye ziyaretine dair söylentiler yalanlandı. Almanya'da şiddetli soğuk sebebiyle en az 23 evsiz hayatını kaybetti. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu Josep Borrell ile yaptığı telefon görüşmesinde İran'ın açıkça iyi bir anlaşmaya varılması için kararlı olduğunu vurgulayarak, Viyana görüşmelerinde olumlu gelişmeler oldu ancak yine de beklentilerimizi karşılamıyor dedi. Viyana'da devam eden müzakereler hakkında Borrell ile telefonda görüşen Emir Abdullahyan, görüşmelerin artık önemli bir dönemeçte olduğuna dikkat çekerek, tüm tarafların net bir gündemle anlaşmaya varmak ve siyasi kararlar almaya hazır olmak için Viyana'ya gelmeleri bekleniyor ifadesini kullandı. Görüşmeleri koordine etme çabalarından dolayı Josep Borrell, Enrico Mora ve Avrupa Birliği'ni teşekkür eden Emir Abdullahyan, önceki görüşmelerden bu yana görüşmelerde bazı olumlu gelişmeler oldu. Ancak yine de beklentilerimizi karşılamıyor. Kararlılık ve dürüstlükle iyi bir anlaşmaya varılması için çalışıyoruz. Ancak aynı samimiyet ve kararlılıkla kırmızı çizgilerimizin ve ulusal çıkarlarımızın korunmasını vurguluyoruz değerlendirmesinde bulundu. Nükleer anlaşmanın son yıllarda İran'a ekonomik fayda sağlamadığını kaydeden Emir Abdullahyan, iyi bir anlaşmaya ancak ekonomik çıkarlarımız sürdürülebilir ve güvenilir olursa ulaşabiliriz. İran iyi bir anlaşmaya varmaya kararlıdır ve bu bağlamda nükleer anlaşmanın koordinatörü olan Avrupa Birliği ile sürekli ve yakın ilişkiler içinde olacağız diye ekledi. Söz konusu telefon görüşmesinde Borrell de hali hazırda müzakerelerin önemli bir süreçten geçtiğini belirterek şöyle dedi. Tüm tarafların net bir gündemle anlaşmaya varmak ve siyasi karar almaya hazır olmak için Viyana'ya gelmesi bekleniyor.
İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, Amerika'nın bazı nükleer yaptırımları kaldırıldığı yönündeki iddiasına tepki olarak İran'ın Viyana'da bir anlaşma yapmak için gerekli koşullarını açıkladı. 8 Mayıs 2018'de Amerika nükleer anlaşmasına kanunsuz bir şekilde çekilmiş ve önceki yaptırımların geri getirilmesine ek olarak yeni yaptırımlar da uygulamaya koymuştu. Yaptırımların başarısız olmasının ardından Amerikan Dışişleri Bakanlığı 4 Şubat Cuma günü Bushehr Elektrik Santrali, Erak Reaktörü ve Tahran Araştırma Reaktörü ile ilgili nükleer alanda çok sayıda yaptırım muafiyetinin iade edildiğini duyurdu. Kararı açıklayan Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın bir yetkilisi Associated Press'e bu girişimin teknik görüşmeleri kolaylaştırmak için yapıldığını ve Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönüş sinyali olarak yorumlanmaması gerektiğini söyledi. İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani de bu açıklamaları tepki olarak attığı bir tweette İran'ın gerçek, etkili ve doğrulanabilir ekonomik yararının bir anlaşmanın oluşturulması için gerekli koşulu olduğunu yazdı. Şemhani, yaptırımların kaldırma konusunda göstermelik eylemlerin yapıcı bir etkisinin de olmayacağını söyledi. Bu arada İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan basın mensuplarına verdirmişti. İran müzakere heyetinin garanti üzerinde aradığı şeyin tüm siyasi, hukuki ve ekonomik düzeylerde olduğunu, bazı kısımlarda anlaşmaya varıldığını, hala Batı'dan somut garantiler almanın ve Viyana Anlaşması kapsamında verilen taahhütlere bağlı kalmanın ciddiyetini sürdürdüğünü, bu vesileyle İran'ın müzakere masasında kaldığını söyledi.
Rusya'nın Viyana merkezli uluslararası kuruluşlardaki elçisi, Viyana'da Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin nükleer müzakerelerin son aşamaya geldiğini söyledi. Fars Haber Ajansı'na göre Rusya'nın Viyana merkezli uluslararası kuruluşların daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Amerika'nın İran'a barışçıl nükleer anlaşması, Amerika'nın İran'ın barışçıl nükleer programlardan kaynaklanan yaptırımlardan muafiyetini geri getirmeye hareketini memnuniyetle karşıladı. Ulyanov, Amerika'nın nükleer muafiyetleri canlandırma kararının doğru yönde atılmış bir adım olduğunu tweetlerken, bu nükleer anlaşmanın yeniden canlanmasını ve Amerika ile İran'ın 2015 anlaşmasına bağlı kalması için karşılıklı dönüşün hızlandırma yardımcı olacaktır. Bu Viyana müzakerelerinin son aşamaya geldiğinin de bir işareti olabilir dedi. Biden hükümetinden bir yetkili Cuma günü yaptığı açıklamada İran'ın barışçıl nükleer programı için yaptırım muafiyetlerinin iade edildiğini duyurdu. Eski Amerika Başkanı Donald Trump yönetimi azami baskı politikası doğrultusunda İran'ın barışçıl nükleer programına yönelik yaptırım muafiyetini kaldırmıştı. Yaptırımların muafiyetiyle İran'ın barışçıl nükleer programıyla işbirliği yapan Çinli, Rus ve Avrupalı şirketlerin Amerika yaptırımlarından endişe duymadan işbirliği yapabilecekleri bildiriliyor. İran İslam Cumhuriyeti, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan 4+1 ile yeni tür müzakerelerin başlamasından bu yana baskıcı ve yasa dışı Amerika yaptırımlarını etkin bir şekilde ortadan kaldırmak amacına müzakerelere başladığını duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İran müzakere heyetinin garantide aradığı şeyin tüm siyasi, hukuki ve ekonomik düzeylerde olduğunu Amerikan tarafı uygulamada iyi niyet göstermelidir dedi.
İran Kızılay Kurumu Başkanı yaptırımları İran İslam Cumhuriyeti'nin insani faaliyetlerine bir engel olarak nitelendirdi. İran Kızılay Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kolevent dün Tahran'da Uluslararası Kızıl Haç ve Kızılay Federasyonu Başkanı Ata Dorani ile bir araya geldi ve yaptırımların İran'ın uluslararası ilişkilerde insani faaliyetlerini sınırladığını söyledi. Kolevent, İran Kızılay'ın dünya ile olan mali ilişkilerinin İranlılara ve göçmenlere ilaç ve sağlık malzemeleri sağlamasında çok yardımcı olduğunu, yurt dışındaki birçok İranlının bile İran'a yardım edemediğini söyledi. İran Kızılay Başkanı, Kızılay Evleri'nin İran İslam Cumhuriyeti Kızılay Derneği'nin girişimlerinden biri olduğuna dikkat çekerek tecrübelerimizi dünya halklarıyla paylaşmaya hazırız dedi. Uluslararası Kızıl Haç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'nun Tahran'daki temsilcilik ofisi başkanı Ata Dovrani'de toplantıda şöyle dedi. insani diplomasi alanında özellikle yaptırımlarla mücadele edip konuyu bölgesel alanda ve de Cenevre Federasyonu'na taşımaya hazırız. Doğru hani İran Kızılay'ın deneyimleri yaptırımlara karşı koymada komşu ülkeler ve diğer yaptırım uygulanan ülkeler için çok faydalıdır ve bu deneyimlerin diğer halklara aktarılması insani eylemlerin gerçekleştirmesinde ekonomik yaptırımların sorunlarını azaltabilir dedi.
İran Şehitler ve Gazi İşleri Kurumu Başkanı Seyyid Emir Hüseyin Gazizade Haşimi, General Süleymani'nin sıradan insanları örgütleyerek birçok zaferler kazandığını söyledi. İRNA Ajansı'na göre Gazizade Haşimi dün akşam Süleymani Kızılay Rehabilitasyon Merkezi'nde yaptığı konuşmada şöyle dedi. Tarih boyunca isimleri günümüze ulaşan komutanlarımız olmuştur ancak geçmişte ve yeni dönemde hiçbiri General Süleymani ile kıyaslanamaz. Şehit ve Gazi İşleri Kurumu Başkanı ayrıca şöyle dedi. Askeri komutanların ortak paydası silahları ve güçleriydi. Ancak General Süleymani'nin farklı noktası bu şehidin yeteneği ve elindeki imkanların kullanımıydı. Gazizade Haşimi ayrıca General Süleymani'nin güvenlik, ekonomik ve sosyal alanlardaki varlığının etkilerinin aşikar olduğunda sözlerine ekledi. Veli-i Fakih'in Kızılay Cemiyeti temsilcisi Abdülhüseyin Müezzi de törende şunları söyledi. Şehit Kasım Süleymani ülke gençliği için değerli bir modeldir. Müezzi ayrıca şöyle dedi. General Süleymani icraattaki samimiyetiyle dünya çapında birçok insanın övgüsünü kazandı.
İslam Uyanış Derneği Genel Sekreteri Yardımcısı Yemen'in egemenliğinin Amerika ve Siyonist rejim için Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden daha önemli olduğunu söyledi. Suudi rejimi Amerika, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer birçok ülkenin desteğiyle Mart 2015'ten bu yana Yemen'e yönelik başlattığı askeri işgal ve kara deniz ve hava kuşatması hala sürüyor. Suudi Arabistan ve müttefikleri tarafından Yemen'in askeri işgali ülkenin altyapısının %85'inden fazlasını yok etti. Yemen ayrıca Suudi koalisyonunun saldırganlığı sebebiyle ciddi bir gıda ve ilaç sıkıntısıyla karşı karşıya. İslam Uyanış Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Ekberi, Suudi koalisyonunun Yemen halkına yönelik saldırısına atıfta bulunarak, Yemen'e yönelik saldırganlığın boyutları ve askeri üstünlüğü konusunda Uluslararası Erbayin Vakfı tarafından cumartesi günü sanal ortamda düzenlenen oturumda şöyle dedi. Söz konusu saldırgan güçler çok kısa zamanda Yemen'i ele geçireceklerini sanıyorlardı ama büyük bir hataya düştüler. Yemen'in stratejik ve hassas durumuna atıfta bulunan Ekberi, Yemen'in dünya ekonomisinin geçişinde çok etkili olabildiğini, bu nedenle bu limanların Birleşik Arap Emirlikleri'nin elinde olmaması durumunda Yemen'in pratikte Birleşik Arap Emirlikleri'nin yerini alabileceğini ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin günümüzdeki ekonomik avantajlarından biri olan transit geçişi kaldırabileceğini ve onun rolünü azaltabileceğine inanıyor.
Nijerya İslami Hareketi lideri Şeyh Zakzaki çeşitli ülkelerin Yemen krizinin çözümüne yardımcı olmasını isterken, dünyanın Suudi koalisyonunun Yemen'e yönelik cinayetleri ve saldırılarına karşı sessiz kalmasının bir anlam ifade etmediğini söyledi. İRNA Ajansı'na göre Nijerya İslami Hareketi lideri Şeyh İbrahim Zakzaki, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Suudi koalisyonunun Yemen'e yönelik saldırılarının boyutlarını ve koalisyonun Yemenlilere karşı işlediği suçları incelerken, sanal bir konferansta bu saldırıların insanlığa karşı savaş suçu olduğunu söyledi. Nijerya İslami Hareketi lideri ayrıca Yemen halkının tek yolunun Suudi koalisyonunun saldırılarına direnmek olduğunu belirterek zaferin Yemen halkıyla olacağını ve zorba güçlerin bir an önce ortadan kaldırılacağını umduğunu ifade etti. Şeyh İbrahim Zakzaki, Libya, Irak ve Suriye'de işlenen cinayetlere atıfta bulunarak bunu Suudi koalisyonunun Yemen'deki mevcut suçlarına benzediğini ve batılı ülkelerin her şeyi yok ettiğini belirtti.
Sana Uluslararası Havalimanı'nın kapanması sebebiyle kanserli Yemenli çocuklar ilaç ve ekipman sıkıntısı yaşıyor. Yemen Sağlık Bakanı Taha El-Mütevekkil, Dünya Kanser Günü vesilesiyle dün Sana'da düzenlediği basın toplantısında Yemen'in acı bir dönemden geçtiğini belirterek, Suudi koalisyonu kullandığı silahlar sebebiyle Yemen'deki kanser hastalarının sayısı ikiye katlandı dedi. El-Mütevekkil, Yemen onkoloji merkezlerinde 60 binden fazla hastanın ilaç, ekipman ve teşhis malzemesi sıkıntısız çektiğini, lösemili çocuk sayısının çarpıcı biçimde arttığını belirtti. Yemen Sağlık Bakanı, Suudi liderliğindeki koalisyonun işgalci güçlerin ülkeyi kuşatması sebebiyle 3 binden fazla Yemenli çocuğun kansere yakalandığını, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu, 2 binden fazla çocuğun kan kanserine yakalandığını belirtti.
Türkiye'nin 5 Şubat 2022 günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Buna göre son 24 saatte 421.435 COVID-19 testi yapıldı. 98.715 kişinin testi pozitif çıktı. 221 kişinin hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı 80.402 oldu. Bu arada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından yaptığı açıklamada eşi Emine Erdoğan ile birlikte yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Başbakan Paşinyan'ın Antalya'da bir foruma katılacağına dair Türkiye'li yetkililerin iddialarını reddetti ve bunların doğru açıklamalar olmadığını bildirdi. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Van Onanyan, dün Facebook sayfasında Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Türkiye'yi ziyaret etme ihtimalini tamamen reddetti. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Cuma günü yaptığı açıklamada Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Türkiye'ye geleceği ihtimalini gündeme getirmişti.
Taliban'ın Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Afgan vatandaşlarına Türkiye tarafından vize verilmesini kolaylaştırmaya çağırdı. Ava Haber Ajansı'na göre Taliban Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki, dün yaptığı açıklamada Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık ve beraberindeki heyet ile Kabil'de yaptığı görüşmede, Türk hükümetinden Afgan vatandaşlara, özellikle hastalara, öğrencilere ve iş insanlara vize verilmesini kolaylaştırmasını istedi.
Irak Halk Seferberlik Örgütü'ne bağlı Irak Hizbullah Tugayları dün gece Ankara'ya, Türkiye işgal güçlerinin Irak topraklarından çekilmesi çağrısında bulundu. Irak Cumhurbaşkanlığı da geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Kuzey Irak'taki saldırganlığını kınamıştı.
Irak Başbakanı, Irak'ın büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu ve düşmanların bu ülkede demokrasinin yenilgisi yatırım yaptığını söyledi. Irak medyasına göre Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi dün Seyyid Muhammed Bakır el-Hekim'in şehadetini ve Irak Şehitler Günü'nü Bağdat'ta anarak Irak'ın çıkarlarını önceliklerin ilk sırasına koymasının herkesin görevi olduğunu belirterek şöyle dedi. Siyasi ihtilaflar Irak'ın ilkelerini ve onarım altyapı işlerine nüfuz etmemesi ve zarar vermemesi gerekir.
Cezayir Dışişleri Bakanı Afrika Birliği'nde Siyonist rejime gözlemci üyeliğin verilmesini büyük bir hata olarak niteledi. Siyonist rejim Afrika Birliği'nin son toplantısında bu birliğin gözlemci üyesi olarak kabul edildi. Cezayir, Afrika Birliği'ne üye 13 ülke ile birlikte terör rejimi İsrail'in birliğe gözlemci üyeliğinin kaldırılmasını talep etti.
Ukrayna, Rusya'nın son 2 hafta içinde Kırım Yarımadası'na 10 bin asker gönderdiğini iddia etti. Moskova-Kiev ilişkileri 2014 yılında yapılan referandumda Kırım Yarımadası'nın Ukrayna'dan ayrılması ve Rusya'ya ilhak edilmesinden bu yana gergin ve Ukrayna'nın doğusunda hükümet ile muhalefet arasında silahlı çatışmalar yaşanıyor ve iki ülke arasındaki gerilim devam ediyor.
Ve son haberimiz. Almanya medyası dün Almanya'da en az 23 evsizin şiddetli soğuk ve don sebebiyle öldüğünü bildirdi. Avrupa İstatistik Ofisi geçtiğimiz günlerde yayınladığı bildirdi. Avrupa Birliği üye devletlerinin nüfusunun yaklaşık %22'sinin yoksulluk riski altında olduğunu bildirmişti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Sigar'ın Afganistan'daki milyonlarca insan açlığı hususundaki raporuyla ilgili. Amerika'nın Afganistan'ı yeniden yapılandırma özel müfettişi yayınladığı raporda Dünya Gıda Programı'ndan naklen hali hazırda Afganistan nüfusunun yarısından fazlasının şiddetli açlıktan acı çektiğini duyurdu. Amerika'nın Afganistan'ı yeniden yapılandırma özel müfettişi Sigar'ın yayınlanan söz konusu raporuna göre gıda maddeleri ve yiyeceklerin fiyatlarının artması, iç mültecilerin sayılarının artması ve ekonomik krizin derinleşmesi ve Taliban grubunun ülkede kontrolü ele almasından sonra durumun daha da kötüleşmesi, insani kriz ve Afganistan'da açlığın artmasındaki başlıca etkenler sayılır. Afganistan'daki şartların medyaya yansıması ve iç ve küresel çevrelerin peyderpey gelen uyarılarına rağmen Afganistan'daki yoğun açlık durumu Afgan halkının derinden kaygılandırarak zor durumda bırakmaktadır. Aslında Afganistan halkı iç ve dış siyasi aktörlerin çıkarcı isteklerinin kurbanı olmaya devam ediyorlar. Mevcut durum ile ilgili önemli konulardan biri de Afganistan'daki etkin olan tarafların yaşanan koşulları kendi lehlerine çevirmek ve çıkarlarını sağlamaya çalışmalarıdır. Taliban ise uluslararası toplumun halkın zor durumları ve adeta sefaletine acımasından yararlanarak hükümetinin uluslararası çapta tanınmasını beklemektedir. Bu arada Pakistan yönetimi de aylar sonra Hindistan buğdayının Afganistan'a gönderilmesine izin verdi. Aslında Pakistan bu yardımları Yeni Delhi ile yaşadığı ihtilaflar konusunda rehine olarak kullanıyordu. Amerika ise açlıktan kaynaklanan insani baskılar altında Taliban'ın Doha Anlaşması'nı uygulamaya zorlamasını umuyor. Bu yüzden çok sade bir dille durumu açıklamak gerekirse Afganistan halkı bu ülkenin meselelerine müdahil olan iç ve dış kaynaklı çıkarcı ve menfaatçi isteklerin ve ihtirasların kurbanı olmuştur.
Uluslararası meseleleri uzmanı Kate Clark bu hususta şöyle diyor. Mevcut sürecin devam etmesi Afgan halkının geleceği için hiçbir aydın vizyon belirleyemektedir. Bu ülke halkının karşısındaki başlıca sorumlu Taliban'dır. Afganistan'da yoksulluğun devam etmesi bu ülkede suç ve cinayet oranlarının artmasına yol açtı. Taliban, hükümetinin iktidara gelmesinin ardından ülkede görece güvenliğin sağlandığını iddia etse de ancak günden güne artan işsizlik, yoksulluk ve açlığın yanı sıra şantaj ve fidye alma amaçlı adam kaçırmalar gibi suç ve cinayetlerin arttığını özellikle de Kabil'deki bu tür eylemlerin yoğunlaştığı ortada. Bu süreç doktorlar dahiler, seçkin ve elit kesimin ülkeden kaçmasına ve göçe zorlanmasına, bunun da beyin göçü yaşanmasına yol açabilir. Uluslararası Kriz Grubu ise yayınladığı raporda Afganistan'daki yoksulluk hususunda şu açıklamada bulundu. Aşırı açlık ve yoksulluk son 20 yıldaki mermiler ve silahlardan ve bombalardan daha fazla Afgan halkının hayatına mal oldu. Sonuç olarak Afgan halkının sorunlarının bitirilmesi için uygun çözümlerin bulunmaması yüzünden bu ülkede ciddi bir yoksulluk ve açlık krizi adeta kol geziyor. Afgan halkı hala bazı çıkarcı devletlerin ihtiraslarına kurban gitmektedir. Bu çıkarcı müdahaleler ve girişimler ise yaşanan durumu daha da içinden çıkılmaz hale getirmektedir. Taliban ise mevcut krizleri bitirmek için kaçınılmaz bir şekilde milli çözümlere yönelmelidir. Tam da bu yüzden Taliban'ın bir an önce böyle bir çözüme yaklaşmak için öncelikle milli bir hükümet kurması şart. Her kesimden ve her etnik gruptan temsilcilerin bu hükümette yer alması suretiyle dış müdahaleler için gerekçe de kalmayacaktır. Tabi bazı çıkarcı bölge ve dünya devletleri her halükarda bu ülkenin iç içlerine müdahale etmenin yeni yollarını aramaya başlayacaktır. Ama Afgan halkı ancak birlik ve beraberlik sayesinde bu müdahalelere karşı koyabilir.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Joe Biden'in Doğu Avrupa'da gerginlikleri arttırma girişimleriyle ilgili. Amerika Başkanı Joe Biden, çarşamba günü Doğu Avrupa ve Almanya'dan 3000 asker konuşlandırmayı onayladı. Bu kararın ardından 1700 Amerika askerinin Polonya'ya, 1000 Amerika askerinin Romanya'ya, 300 askerin de Amerika'dan Almanya'ya gönderilmesi bekleniyor. Yine Biden'in talimatıyla Pentagon hazır bekleyen Amerika birliklerinin sayısını 8500'ün üzerine çıkarmaya karar verdi. Bu taahhüdün bir parçası olarak ve çeşitli olasılıklara hazırlık açısından Amerika yakında Romanya, Polonya ve Almanya'ya daha fazla asker gönderecek. Pentagon sözcüsü John Kirby çarşamba günü yaptığı açıklamada şöyle bir iddiada bulundu. NATO sözleşmesinin 5. maddesine dayalı olarak NATO'ya karşı taahhütlerimize kesin olarak bağlıyız. Bu taahhütlerin bir parçası olarak farklı ihtimallere karşı hazırlıklı olmak için Amerika yakında Romanya, Polonya ve Almanya asker gönderecektir. Amerika Savunma Bakanlığı sözcüsü Kirby'nin yaşanan gelişmelerin NATO'nun doğu kanadının caydırıcılık ve savunma pozisyonunun güçlendirilmesi doğrultusunda olduğunu belirterek, söz konusu askerleri konuşlandırmamız ortak ülkelerde savunma gücümüzün arttırılması amacıyla yapılmaktadır diye ekledi. Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki de Pentagon'un başkanı Biden'in Doğu Avrupa'ya yaklaşık 3000 asker gönderme kararının ardından Amerika'nın Ukrayna'da savaşa girmeyeceğini açıkladı.
Aslında Biden'ın Doğu Avrupa'ya 3000 asker gönderme yönelik yeni talimatı Amerikan eylemlerinin bir dizi gerilim yaratmayı amaçladığını gösteriyor. Doğu Avrupa'da ve Rusya ile artan gerilimleri körükleyerek alevlenen savaş çığırtkanlıklarına adeta benzin dökülmesi istendiği ortada. Son haftalarda Washington, Rusya'ya karşı kasıtlı olarak psikolojik ve medya savaşı yürütüyor ve Kuzey Atlantik Paktı NATO ile birlikte Moskova'nın güvenlik taleplerini görmezden gelerek sürekli Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği bahanesiyle savaş davullarını çalıyor. Bu tür önlemler aynı zamanda Doğu Avrupa'da Rusya ile NATO arasında bir çatışma olasılığını da artırmakta. Moskova, Ukrayna'nın NATO'ya üye olmaması ve Rusya sınırları yakınında NATO güçlerinin ve tesislerinin konuşlanmaması konusunda Batı'dan gerekli garantileri almak istiyor. Tabii ki Amerika ve NATO bu iki talebi de olumsuz karşılıyor. Yaşanan bu durum ve verilen tepkiler üst düzey Rus yetkilileri öfkelendirmiş görünüyor. Rusya Devlet Başkanı Putin, Salı günü yaptığı açıklamada Moskova'nın 3 ana talebine Amerika ve NATO'dan uygun bir cevap gelmediğini, bu taleplerin NATO'yu doğuya doğru genişletmemek, Rus sınırına taarruz silah sistemlerini konuşlandırmaktan kaçınmak ve NATO'nun askeri sınırlarını 1997'de Avrupa'daki duruma geri götürmek olduğunu belirtti. Putin sözlerinin devamında Washington Rusya'yı kontrol altına almaya çalışıyor ve Ukrayna'yı bu amaçla bir araç olarak kullanıyor dedi. Amerikan Başkanı Joe Biden daha önce Ukrayna'ya muhtemel bir Rus saldırısı konusunun bir an önce ele alınması gerektiğini vurgulamıştı. Ancak Beyaz Saray sözcüsü Washington'un Ukrayna'ya olası bir Rus askeri saldırısını artık yakın olarak tanımlamayacağını ancak Amerikan hükümetinin bunun her an gerçekleşebileceğine inandığını söyledi. Bu açıklamalar üst düzey Amerikan askeri ve siyasi yetkililer arasında Rusya'nın iddia edilen Ukrayna işgalinin zamanlaması konusunda bir fikir birliği olmadığını, aynı zamanda Washington'un bu konudaki iddialarında temelsiz olduğunu kabul etmek gerektiğini gösteriyor. Değerli dinleyicilerimiz, Tahran Radyosu'ndan sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 17 Behmen 1400, Hicri Kameri 4 Recep 1443 ve Miladi 6 Şubat 2022 Pazar. 43 yıl önce bugün Hicri Şemsi 17 Behmen 1357'de İran İnkılabı geçici hükümetinin kurulmasının ilan edilmesi ardından milyonlarca insan İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni'nin bu konudaki kararını desteklemek için İran'ın çeşitli kentlerinde geniş gösteriler düzenledi. Bugün İran'ın Müslüman halkı caddelere akın ederek tek bir sesle satılmış Bahtiyar hükümetinin bir an evvel görevden çekilmesine haykırdı. Pehlevi rejiminin bekasını sürdürmesi, Şah'a bağlı komutanların desteklenmesi ve İslam İnkılabı aleyhine askeri darbe girişimi zemininin hazırlanıp desteklenmesi için Tahran'a gelen Amerikan özel temsilcisi General Heiser, Tahran'daki planının hezimete uğraması ardından kendi ülkesine döndü. ...34 yıl önce bugün Hicri Şemsi 17 Behmen 1366'da İranlı çağdaş araştırmacı Üstad İbrahim Mir Fahrayi vefat etti. İran'ın kuzey kentlerinden Reş kentinde dünyaya gelen Fahrayi 16 yaşında eğitimini sürdürmek için Tahran'a geldi. Yabancı sultacılar ve iç istibdada karşı başlatılan orman hareketi sırasında doğduğu kente geri dönerek Mirza Kuçekhan Cengeli ile tanıştı. Mir Fahrayi orman hareketi sırasında Mirza Kuçekhan ile birlikteydi. ...34 yıl önce bugün Hicri Şemsi 17 Behmen 1366'da İslam İnkılabı rehberi yüksek danışmanı olan Nizam Maslahatını Belirleme Konseyi İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni'nin emriyle kuruldu. Hükümete bağlı bu kurumun asıl görevi İran İslami Şura Meclisi ile Anayasayı Koruma Konseyi arasında ortaya çıkan ihtilafları gidermektir. Adı geçen kurum üyeleri her 5 yılda bir İslam İnkılabı rehberi tarafından seçilir. Önce bugün Hicri Şemsi 17 Behmen 1390'da İranlı önde gelen animasyon babası Üstad İsfendiyar Ahmediye vefat etti. Hicri Şemsi 1307'de Tahran'da dünyaya gelen İsfendiyar Ahmediye kendi döneminin önde gelen hocaları olan İsmail Aştiyali, Mahmut Ulya ve Hüseyin Şeyh'den dersler aldı. İsfendiyar Ahmediye'nin Kemalül Mülk'ün öğrencilerinden dersler alması bu akımla aynı çizgide yer almasına neden oldu. ...72 yıl önce böyle bir günde Hicri Kameri 4 Recep 1371'de İslam dünyasının seçkin alimi Ayetullah Seyyid Muhsin Emin Ameli Hakk'a yürüdü. Ameli Kameri 1284 yılında Lübnan'ın Cebel Amir bölgesinde dünyaya geldi ve İslami ilimlerin eğitimine bu ülkede başladı. Ayetullah Emin Ameli 24 yaşına geldiğinde dini ilimleri tamamlamak üzere Irak'ın Necef kentine gitti ve bu kentte bulunan dini ilimler merkezinin alimlerinden feyizler aldı. Ayetullah Emin Ameli bir süre sonra da Suriye'ye gitti ve bu ülkede İslam'ın imajını aydınlatma yönünde büyük hizmetler sundu. Ayetullah Emin Ameli'den birçok eser geride kaldı ki en önemlisi olan 10 ciltlik olan Ayanul Şia adlı eseridir. Ameli bu eserinde Şii mezhebinin büyük şahsiyetlerini ve özellikle masum imamlar ve bu insanların İslami medeniyetin gelişmesine hizmetlerini anlatmıştır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
CHP'li Özgür Özel, bakanlığın paylaştığı verilerle iktidarı yalanladı. Fesihle cinayetler arttı.
Karar.
Profesör Doktor Göksel Aşan'dan yüksek enflasyon itirafı. Beklemediğim gelişmeler oldu.
Yeni Asya.
Sefalet endeksinde zirveye oturduk.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Jale Özgen Türk 4 Şubat tarihi Cumhuriyet gazetesinde Umut Tüketen Model başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Hazine Bakanı Nurettin Nebati Nisan'a kadar enflasyonu %50'ye sabitledi ve umarım yanılmam dedi. Vatandaşın güveni dipte, 3'te 2'si geleceğinden ümidini kesmiş durumda. Son günlerde yayımlanan kamuoyu araştırmalarında vatandaşın ana gündemi hayat pahalılığı ve yoksullaşma olarak çıkıyor. Elektrik, doğalgaz, market faturalarıyla çarpılan vatandaş için son derece doğal tabi. Önceki gün yayımlanan İposos anketinde de toplumun %76'sının ana sorunu hayat pahalılığı oldu diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun geçen ay %21.31'den %36.08'e çıkardığı enflasyon Ocak ayında 20 yılın zirvesine çıktı, %48.69'a fırladı. Üretici fiyatları endeksi ise %93 ile 3 haneye bir adım kaldı ve 1995'ten sonra yeniden yüksek enflasyon korkusunu başlattı. Fiyat artışlarının önümüzdeki aylarda etkisini sürdüreceğini en yetkili ağız Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati dün Nisan ayına kadar enflasyon %50 civarında olur, umarım yanılmam sözleriyle açıkladı. Nebati söylemiyor ama yanılacağının farkında. TÜİK'e alternatif enflasyon oranları açıklayan enflasyon araştırma grubunun ENAG'ın oranı ise %114.87. ENAG mı doğru, TÜİK mi? ENAG metodolojisi bilinmediği için eleştiriliyor. Peki hayatın gerçekleri ne diyor? Kendi faturalarımdan birkaç rakamla hatırlatayım. Aralık 2020'de 6.40 TL'yi aldığım yoğurt bugün 20.52 TL. 5.19 TL olan süt 12.95 TL. 111.70 TL olan tüp gaz 238 TL. 5.78 TL olan makarna 11 TL. 16.06 TL olan ayçiçek yağı ise 34.45 TL. Elektrikte %127 zammı, doğal gaz, akaryakıt zamlarını, bu zamların sebze meyveye yansımasını unutmayalım. Twitter'de makyajlı rakamlar açıklayan TÜİK'e değil de ENAG'a saldıranlara soruyorum. Sizin hissettiğiniz enflasyon kaç? Ben halkın hissettiği enflasyonu söyleyeyim, %100'ün üzerinde. KONDA Türkiye'nin önemli bir kamuoyu araştırma kurumu genel müdür Bekir Ağırdar'a son günlerde vatandaşla yaptıkları görüşmelerin analizini sordum. Halkın hissettiği %100 oranında yaptıkları araştırmalara dayanarak söylüyor. Vatandaşın çarşıda, pazardaki gelişmelerle faturalara dehşet içinde olduğunu ekleyen Ağırdar, vatandaş önünü göremiyor. Üstelik %80 daha kötü günler yaşanacağını söylüyor. Halkın %80'i gelecek 5 yılda da umutsuz diyor. Enflasyon demek yoksullaşma demek. Geçen ay yapılan maaş zamları şimdiden eridi gitti. Asgari ücret açlık sınırının altına düştü bile. Türkiye artık enflasyonda en yüksek 10 ülke arasında. Dünyada büyük bir enflasyon dalgası yaşanırken gıdadan enerjiye büyük fiyat artışları ve tedarik sorunları yaşanacağı ortadayken AK Parti'nin gerçekçi bir anti-enflasyonist politikaya geçmesi şart. Aksi takdirde tartışılan hiper-enflasyon hiç de uzak bir ihtimal görünmüyor.
Aha Akyol 4 Şubat tarihli karar gazetesinde Erdoğan 80 yıl öncesini eleştiriyor başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan parti lideri olduğu için hemen her konuşmasında muhalefeti yerden yere vuruyor. Kendi partisinin propagandasını yapıyor. Devlet ve parti işlevlerinin bu kadar karışması Cumhurbaşkanlığı sisteminin ağır kusurlarından biridir. Devlet kurumlarına da devlet kavramının hukuki tanımını da yıpratıyor maalesef diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Son olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu şu sözlerle eleştirdi. CHP'nin başındaki zat-ı dünyada olup bitenleri yok sayarcasına ülkemizdeki nükleer projeleri kötülemeye çalışıyor. Sizin hayatınızda sadece mum vardı mum, gaz lambası var. Biz ise bunu bu hale getirdik. Erdoğan 1940'ları kastediyorsa 80 yıl öncesini, 1930'ları kastediyorsa 90 yıl öncesini eleştiriyor. Nükleer enerji ihtiyacımız açık. Burada sorun, ülkenin önüne kaynak temin eden bir iktisadi program koymak yerine tarihle uğraşmaktır. Evet, Türkiye'de çoğunluk geçmişte mum ve gaz lambası kullanıyordu. Ama Avrupa sokakları elektrikle aydınlanırken bizde bırakın Anadolu'yu sanki ders saadette İstanbul'da elektrik vardı da Cumhuriyet mi sökmüş ve halkı mum ve gaz lambasına mahkum etmişti. Osmanlı Cumhuriyet kavgası ideolojik körlük yaratır. Tarihe laboratuvar gibi bakmalıyız. Tarihi gerçek şudur, 16. yüzyıldan beri ticaret, bilim ve sanayi devrimlerinin gerisinde kalmışızdır. Maliye tarihimizin büyük isimlerinden Cavit Bey, 23 Haziran 1914'te Osmanlı Mebusan Meclisi'nde bütçe hakkında konuşuyor. Giderler 34 milyon lira, bugün 15 milyon düğün-i umumiye borçlarına, eğitim bütçesine sadece 554 bin lira, sağlık bütçesi sadece 126 bin lira. En büyük pay savaş öncesinde savunmaya ayrılmıştır toplam 10 milyon lira. Cavit Bey eğitim ve sağlık bütçesini anlatırken derin üzüntü içindedir. Bütçede geri kalmışlığı yansıtan başka kahredici rakamlar da vardı. Şeker ithalatına 2 milyon 800 bin lira, kibrit ithalatına 200 bin lira. Geçmişe dair veriler iktisat tarihimizin aşamalarıdır. Şu veya bu tarih dönemini daha çok veya az sevebiliriz. Asıl şu gerçeği görmeliyiz. Hiçbir dönemde Japonya'nın 1960'tan sonra da Güney Kore'nin performansını gösteremedik. AK Partililerin de şu gerçeği düşünmeleri lazım. İktidarın hangi politikaları 2013 yılında bizi kişi başına 13 bin dolar seviyesine yükseltti? Ondan sonra faiz sebeptir gibi iktisadi, Merkez Bankası bağımsızsa ben de bağımsızım gibi kurumsal hangi yanlışlar bizi bugün 8 bin dolara düşürdü?
Tahran Radyosu.
Kazım Güleç 104 Şubat tarihli Yeni Asya gazetesinde Anayasa Mahkemesi'nin o hal çıkmazı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Anayasa Mahkemesi'nin 15-20 Temmuz sürecinde en çok eleştirildiği konuların başında o hal KHK'larındaki fahiş hukuksuzluklara göz yumup geçit vermesi ve o husustaki haklı itirazları geri çevirmesi geliyor. Sürecin başından itibaren MGK'yı referans göstererek sergilediği bu tavrı son dönemdeki bazı kararlarında inisiyatifi MGK'dan alıp yargıya aktarma yönünde bazı işaretler vererek değiştirmeye başladı gibi görünüyorsa da başta yapılan hata hala devam ediyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bunun son örneği başından beri okunmadığı o hal kanun hükmündeki kararnameleri ile ihraç edilenlerden OHAL komisyona yaptıkları başvuru reddedilip de bu red kararı idare mahkemesine onaylayanların bir daha kamu hizmetine dönemeyecekleri yönündeki düzenlemeyi anayasaya aykırı bulmayan yeni bir karar. Bu karara Profesör Doktor İzzet Özgenç'in tepkisi ise şöyle. Düzenleme ölçülülük ilkesiyle bağdaşamaz. hangi suçu işlerse işlesin, mahkum olduğu cezayı çektikten belli bir süre sonra kişi yoksun olduğu hakları geri alabiliyorken, somut bir suç işlemedikleri halde kamudan ihraç edilen kişilerden bu imkanın ila nihai esirgemesinin hukuki bir izahı yoktur. Bu konulara duyarlılığıyla bilinen milletvekillerinden Mustafa Yeneroğlu da diyor ki, Anayasa Mahkemesi kesinleşmiş yargı kararına dayanmayan üyelik ve mensubiyet kavramlarının masumiyet karinesini ihlal ettiğini belirtmiştir. Bu tespitine rağmen aynı kararda ne yazık ki irtibat ve iltisak kavramları ve kanun hükmündeki kararnamelerin ömür boyu kamu görevinden yasaklanmaları konularında anayasaya aykırılık göstermemesi Anayasa Mahkemesi açısından kara bir lekedir. Yargı kararına dayanmayan ve belirsiz kriterlerle gerçekleşen ihraçların kişiler açısından ömür boyu sonuç doğurması ve hatta güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hükümleri nedeniyle ihraç kişinin yakınlarının da kamu görevlerinden men edilmesi sonucunu doğurması sebebiyle o halin kalıcılaştırılması anlamına gelir. Bu hükümlerin ölçülü kabul edilmesi Anayasa Mahkemesi'nin önceki ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin güncel içtihatlarına açıkça aykırıdır. Bireysel başvurularda verdiği 26 bin ihlale karşı 261 bin red kararıyla oyalama komisyonundan farksız bir profil çizen Anayasa Mahkemesi, girdiği OHAL çıkmazında böyle kararlar verdikçe güvenilir bir iç hukuk yolu olmaktan çıkar.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şafakta 10 gün.
Muhterem dinleyiciler, İran İslam İnkılabı'nı zafere götüren ve Şafakta 10 gün olarak anılan günlerin yıldırımı dolayısıyla sizler için hazırladığımız özel sohbetimizin 6. bölümünde birlikteyiz.
Sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
İslam İnkılabı sanatı İran milletinin protesto eylemleri ve yürüyüşlerine paralel olarak halkın başlattığı inkılapla eş güdümlü hareket eden bazı Müslüman sanatçılarca şekillenen sanattan çok özel bir tarz sayılır. Bu sanat, İran İslam İnkılabı Şubat 1979 tarihinde zafere kavuştuktan sonra ve son 40 küsur yılda inkılapçı ve İslami düşünceleri yaygınlaştırmaya başladı. Öyle ki sanat zamanla İslami sanatın bir dalı olarak yerini buldu.
İslami sanat adından da anlaşıldığı üzere İslam dini miladi 7. yüzyılda zuhur ettikten sonra çeşitli tarihi evrelerde ve farklı coğrafyalarda ortaya çıkarak gelişmeye başladı. Bugüne kadar birçok araştırmacı araştırmalarında bu sanatı tanıtmaya ve hemen hemen benzer örneklerle teorilerini ve tanımlarını sunmaya çalıştı. İran İslam dinini hızla benimseyen ülkelerden biriydi ve İranlı sanatçılar bu ülkenin derin sanat ve kültürel mazisinden hareketle İslam diniyle bağdaşan yeni eserleri yaratmaya başladı. Dolayısıyla bugün İslami sanatın İran'ın kimliğinin bir parçası olduğu ve İranlı medeniyetin inşa edilmesinde çok etkili bir konuma sahip olduğu söylenebilir.
Bazı araştırmacılar İslami sanatı ilahi ve İslami kavramları intikal ettiren bir sanat dalı şeklinde tanımlıyor. Dolayısıyla bu sanatın İslami olması için İslam taliminin hizmetinde olması gerektiği anlaşılıyor. Bir başka ifadeyle dini sanat çeşitli tarzları ve farklı beyanları ile kutsi bir durumdan güzellik tanımını tecrübe eden bir sanattır ve bu da dini sanatın esas gevheri sayılır. Bu tanımdan hareketle İslami sanatın nefsani ve dünyevi alanlarda üstün alimlerin tecellisini anlatan bir sanat olduğu söylenebilir. Bu arada İslami sanatın tanımı üzerine yürütülen tarihi ve analitik araştırmalardan hareketle İslami sanatın sadece İslami beldelerin sanatı olmadığı sonucuna varılabilir. Gerçi çoğu sanat eserleri Müslüman hükümdarların iktidarı döneminde şekillendiği bilinmektedir.
Tarihe bakıldığında İslam inkılabı, din karşıtı ve maneviyatı yok sayan Marksizm ve liberalizm gibi ideolojilerin revaçta olduğu bir dönemde zafere ulaştığı ve insan ve din arasındaki bağdan tüm dünyaya yeni bir mesaj sunduğu
Oh,